Ayrım 14. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. Sayfa 203. 24. Ekvador Başkanı büyük petrol şirketlerine karşı. Kolombiya ve Panama'daki işim bana ikinci bir ev olan ilk ülke ile temaslarımı sürdürüp onu ziyaret etmem için birçok fırsat vermişti. Ekvador, ABD politik ve ticari çıkarlarınca kontrol edilen bir dizi diktatör ve sağcı oligarşi altında ezilmişti. Bir anlamda tipik bir muz cumhuriyeti olan bu ülkede şirketokrasi çok yol almıştı. Ekvador'un Amazon havzasındaki petrolün ciddi anlamda kullanımı 1960'ların sonlarına doğru başladı ve bir alışveriş dalgasına neden olarak uluslararası bankaların Ekvador'u yöneten az sayıda aileyi tuzağa düşürmelerini sağladı. Petrol gelirlerinin garantisinde ülkelerini büyük miktarlarda borç yükü altına soktular. Ülkenin her tarafında yollar ve sanayi siteleri, hidroelektrik santraller ve barajlar, enerji nakil ve dağıtım sistemleri ile diğer enerji projeleri hayata geçti. Bir defa daha uluslararası mühendislik ve inşaat firmaları zengin olmuştu. Bu and ülkesinde yıldızı parlayan bir adam, politik yozlaşma ve şirketokrasi ile işbirliği kuralının istisnasıydı. Birkaç defa benim de karşılaştığım Jaime Roldos, 30'larında bir üniversite profesörü ve avukattı. Karizmatik bir kişiliği vardı, bir defasında biraz da ukalaca ne zaman isterse Quito'ya gidip ücretsiz danışmanlık verebileceğimi söylemiştim. Bunda her ne kadar espri payı olsa da tatil zamanlarımda severek yapacağım bir iş olduğu için söylemiştim. Ondan hoşlanmıştım ve kendisine de söylediğim gibi ülkesini ziyaret etmek için bir bahaneye her zaman hazırdım. Güldü ve o da bana benzer bir teklifte bulundu. Ne zaman petrol faturamla ilgili bir sorunum olursa onu arayabileceğimi söyledi. Roldos bir popülist ve milliyetçi, fakirlerin haklarını ve ülke kaynaklarını mantıklı bir şekilde kullanmasında politikacıların sorumluluğuna inanan bir insan olarak ün yapmıştı. 1978'de başkanlık için kampanya başladığı zaman ben kendi vatandaşlarının hem de yabancı güçlerin petrol çıkarlarını elinde tuttuğu tüm ülkelerin vatandaşları ile dış güçlerin etkilerinden kurtulmak isteyen insanların dikkatini çekmişti. Statükoya karşı çıkmaktan korkmayan ender modern politikacılardan biriydi. Petrol şirketlerinin ve onları destekleyen sistemin üstüne gitti. Örneğin Amerikalı bir misyoner grup olan Yaz Dil Enstitüsü'nü Summer Institute of Linguistics, SIL, petrol şirketleriyle işbirliği içinde olmakla suçladı. SIL misyonerlerine barış gücü günlerimden aşinaydım. Bu organizasyon diğer birçok ülkeye olduğu gibi Ekvador'a da yerel dilleri inceleme, kaydetme ve başka dillere çevirme bahanesi altında girmişti. Petrol araştırmalarının ilk yıllarında SIL, Amazon havzasındaki Huaroni kabilesiyle yoğun olarak çalışırken rahatsız edici bir bulgu ortaya çıkmıştı. Ne zaman sismologlar genel merkezi bir bölgede yüksek petrol bulunma olasılığı olduğunu bildirirse, SIL oraya gidiyor ve yerlileri o bölgeyi terk edip bedava yemek, barınacak yer, giyecek, sağlık hizmetleri ve misyoner tarzı eğitim alacakları özel bölgelere gitmeye teşvik ediyordu. Ancak bunun için arazilerini petrol şirketlerine devretmek zorundaydılar. SIL misyonerlerinin kabileleri evlerini terk edip misyonlara gitmeyi ikna etmek için el altından çeşitli yöntemlere başvurdukları hakkında söylentiler çıktı. Sık tekrarlanan bir öyküde içinde yoğun miktarda laksatif olan yiyecek bağışında bulunup sonra da ishal salgını tedavi etmek için ilaç verdikleriydi. SIL tüm Huaroni bölgesine içlerine radyo vericileri gizlenmiş yiyecek paketleri atmış, Shell'deki ordu karargahındaki ABD askeri personeli tarafından işletilen ileri teknolojiye sahip iletişim istasyonlarındaki alıcılar da bunları sürekli dinlemişti. Ne zaman kabileden birisi zehirli bir yılan tarafından sokulsa veya ciddi olarak hastalansa bir SIL temsilcisi panzehir veya gerekli ilaçlarla çoğunlukla da bir petrol şirketi helikopterinde geliveriyordu. Petrol araştırmalarının ilk yıllarında 5 SIL misyoneri gövdelerini Huaroni mızrakları saplanmış halde ölü olarak bulunmuşlardı. Sonradan Huaroniler bunu SIL'e kendilerine uzak durmaları için bir mesaj göndermek için yaptıklarını iddia ettiler. Mesaj dikkate alınmadı. Aslında sonunda tam aksi bir etkisi oldu. Öldürülenlerden birinin kız kardeşi olan Rachel Sand, tüm Birleşik Devletleri dolaşıp vahşileri eğitip medenileşmelerine yardımcı olduklarını iddia ettiği SIL ve petrol şirketleri için para ve destek sağlamak için televizyona çıktı. SIL, Rockefeller yardım kuruluşlarından da yardım alıyordu. Jaime Roldos, bu Rockefeller bağlantılarının SIL'in yerel toprakları çalmak ve petrol araştırmalarını desteklemek için bir paravan olduğunu kanıtladığını ileri sürdü. Ailenin ileri geleni John D. Rockefeller tarafından kurulan Standard Oil, daha sonra Chevron, Exxon ve Mobil dahil diğer bütün petrol şirketlerine bölünmüştü. Roldos bana Torrijos'un açtığı yoldan yürüyen biri gibi görünüyordu. Her ikisi de dünyanın en büyük süper gücüne karşı durmuştu. Torrijos kanalı geri almak istemiş, Roldos'un petrol konusundaki güçlü milliyetçi tavrı ise dünyanın en etkili şirketlerini tehdit eder hale gelmişti. Torrijos gibi Roldos da komünist değildi ama ülkesinin kendi kaderini belirleme hakkını savunuyordu. Ve Torrijos da yaptıkları gibi analistler büyük şirketlerle Washington'un Roldos'un başkan olmasını asla tahammül etmeyeceğini ve eğer seçilirse sonunun Guatemala'nın Arbenz'i ya da Şili'nin Allende'si gibi olacağını ileri sürüyorlardı. Bana öyle geliyordu ki bu ikisi birlikte Latin Amerikan politikasında dünyadaki tüm ülkeleri etkileyebilecek değişikliklere temel olabilecek yeni bir oluşum başlatabilirlerdi. Bu adamlar birer Castro veya Kaddafi değillerdi. Rusya veya Çin ile ya da Allende'nin durumunda olduğu gibi uluslararası sosyalist hareketiyle bir ilişkileri yoktu. Dogmatik yerine pragmatik olan popüler, zeki ve karizmatik liderdiler. Milliyetçiydiler ama Amerikan karşıtı değillerdi. Eğer şirketokrasi üç tutun üzerinde, büyük şirketler, uluslararası bankalar ve işbirlikçi hükümetler kurulu ise Roldos ile Torrijos bunlardan işbirlikçi hükümet sütununu kaldırma olasılığını temsil ediyorlardı. Roldos platformunun büyük bir kısmını hidrokarbonlar politikası olarak bilinen kavram oluşturuyordu. Bu politika, Ekvador'un en büyük potansiyele sahip kaynağının petrol olduğu ve bu kaynağın gelecekteki tüm kullanımının nüfusun en büyük yüzdesine en fazla yararı sağlayacak şekilde olması gerektiği varsayımına dayanıyordu. Roldos, devletin yoksul ve güçsüzlere yardım görevinin sıkı bir savunucusuydu. Hidrokarbonlar politikasının sosyal reform yaratmak için bir araç olarak kullanılabileceği konusunda ümit besliyordu. Ancak diğer birçok ülkede olduğu gibi Ekvador'da da etken ailelerin en azından bir kısım desteğini almadan seçilemeyeceğini, onları olmadan seçilmeyi başarsa bile destekleri olmadan projelerinin hayata geçtiklerini göremeyeceğini bildiği için ince bir çizgi üzerinde yürümek zorundaydı. Bu kritik zamanda Beyaz Saray'da Carter'ın olmasından kişisel olarak memnundum. Texaco ve diğer petrol çıkarlarının baskılarına rağmen Washington çoğunlukla olayların dışında duruyordu. Bunun cumhuriyetçi ya da demokrat çoğu diğer yönetim altında böyle olmayacağını biliyordum. Diğer etkenlerden çok daha fazla Ekvadorluların Jaime Roldos'u bir dizi diktatörün ardından demokratik olarak seçilen ilk başkanları Quito'daki başkanlık sarayına göndermelerini bu hidrokarbonlar politikasının neden olduğuna inanıyorum. Roldos politikasının temellerini 10 Ağustos 1979'da başkan olarak yaptığı ilk konuşmasında şöyle anlatmıştı. Ülkenin enerji kaynaklarını korumak için etkili tedbirler almalıyız. Devlet mutlaka ihracatta çeşitliliği korumalı ve ekonomik bağımsızlığını yitirmemelidir. Kararlarımızı sadece milli çıkarlarımız ile egemenlik hakkımızın sınırsız savunması yönlendirecektir. B. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Roldos'un artık petrol oyununda ana oyuncu konumuna gelmiş olan Texaco'ya odaklanması gerekiyordu. Bu oldukça çetrefilli bir ilişkiydi. Petrol devi yeni başkana güvenmediği gibi örnek olacak bir politikanın parçası olmak da istemiyordu. Böyle politikaların diğer ülkelerde model olarak kullanılabileceğinin çok fazla farkındaydı. Roldos'un baş danışmanlarından Jose Carjabal'ın bir konuşması yeni yönetimin tavrını özetliyordu. Eğer bir ortak, Texaco, risk almak, araştırma için yatırım yapmak veya petrol imtiyazı bölgelerini kullanmak istemezse diğer ortağın bu yatırımları yapmayı ve sonra tek sahip olarak yönetimi devralmayı hakkı vardır. Yabancı şirketleriyle ilişkilerimizin adil olması gerektiğine inanıyoruz. Bu mücadelede ödün vermemeliyiz. Her türlü baskıya karşı hazırlıklı olmalıyız ama bu yabancılarla pazarlık ederken de korku ya da aşağılık kompleksi göstermemeliyiz. C. 1980 yıl başında bir karar verdim. Yeni bir 10 yılın başlangıcıydı. 28 gün sonra 35'ime basacaktım. Önümdeki yıl içerisinde hayatımda önemli bir değişiklik yapacak ve gelecekte kendimi Jaime Roldos ve Omar Torrijos gibi modern kahramanları örnek alacaktım. Ayrıca birkaç ay önce de şaşırtıcı bir şey olmuştu. Karlılık açısından Bruno Maine tarihindeki en başarılı başkandı. Yine de ansızın ve hiçbir uyarı vermeden McCall onu kovmuştu. 25. İstifa ediyorum. McCall'un Bruno'yu kovması Maine'de bir deprem etkisi yapmıştı. Tüm şirkette karışıklık ve itirazlara neden oldu. Evet, Bruno'nun düşmanları vardı ama onlardan bazıları bile rahatsız olmuşlardı. Çalışanların çoğuna göre nedenin kıskançlık olduğu açıktı. Yemek masalarında ve kahve makinesinin etrafında yapılan sohbetlerde insanlar, Hall'un kendinden 15 yaş genç ve şirkete yeni karlılık seviyelerini çıkartan bu yönetimden korktuğunu düşündüklerini söylüyorlardı. Hall, Bruno'nun bu kadar iyi görünmeye devam etmesine izin veremezdi dedi yönetimden birisi. Bruno'nun yönetimi ele alıp onu göndermesinin bir an meselesi olduğunu mutlaka farkındaydı. Bu savlayı ispat edercesine Hall yeni başkan olarak Paul Pridi'yi atadı. Paul yıllarca Maine'de müdür yardımcılığı yapmış, yumuşak huylu, temelden gelme bir mühendisti. Kanımca da yönetim kurulu başkanının her dediğini yapacak ve onu şahane performansıyla tehdit etmeyecek donuk birisiydi. Bu görüşüm çoğu kişilerce de paylaşılıyordu. Bruno'nun gidişi benim için yıkıcı oldu. Kişisel bir rehber olduğu gibi uluslararası çalışmalarımızda da anahtar bir kişiydi. Diğer tarafta ise daha çok yurt içi işlerimize odaklanmış olan Pridi'nin deniz aşırı rolümüzün gerçek kapsamıyla ilgili pek bir fikri yoktu. Şirketin bundan sonra nereye gideceğini düşünüyordum. Evinden aradığım Bruno ise olaya felsefik yaklaşmayı tercih etti. Sen de biliyorsun John, bir nedeni olmadığının farkındaydı dedi. Hall'u kastederek, onun için ben de çok iyi bir ayrılış paketini ısrar ettim ve aldım da. Mac büyük bir oy kitlesini kontrol ettiği için kararını verdikten sonra yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bruno, müşterilerimiz arasındaki çok uluslu bankalardan gelen bazı yüksek mevki iş tekliflerini düşündüğünü söyledi. Ona ne yapmam gerektiğini düşündüğünü sordum. Gözlerini açık tut diye öğütledi. McCall gerçeklik ile bağını kaybetmiş ama bunu ona kimse söylemez. Hele şimdi bana yaptığından sonra. 1980 Mart'ın sonlarında bu olayın etkisi henüz geçmemişken Virgin Adaları'nda bir yelkenli tatiline çıktım. Yanımda kendisi de Maine'de çalışan Mary adında genç bir kadın vardı. Tatil yerini seçerken düşünmemiştim ama şimdi biliyorum ki yılbaşında vermiş olduğum kararı uygulamaya geçirmeme yardımcı olacak bir adımı atmamda bölgenin tarihi etken olmuştu. Bunun ilk göstergesi bir öğleden sonrası St. John Adası'na geçip Amerikan Virgin Adaları'nı İngiliz Virgin Adaları'ndan ayıran Sir Francis Drake kanalına girerken ortaya çıktı. Kanal adını İspanyol altın konvoylarının baş belası olan İngiliz'den almıştı. Bu bana son 10 yıl içinde Drake ve Sir Henry Morgan gibi etraflarını soyup talan eden ama yine de yaptıklarından dolayı alkışlanan hatta şövalyelik unvanıyla ödüllendirilen korsanları ve diğer tarihi insanları düşündüğüm zamanları anımsattı. Bu insanlara saygı duyacak şekilde yetiştirildiğim halde Endonezya, Panama, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkeleri çıkarlarımız için kullanmanın beni niye rahatsız ettiğini hep kendime sormuşumdur. Aralarında Ethan Allen, Thomas Jefferson, George Washington, Daniel Boone, Davy Crockett, Lewis ve Clark gibi isimlerin de olduğu kahramanlarımın çoğu, Kızılderilileri, esirleri ve kendilerine ait olmayan toprakları sömürmüşlerdi ve ben de suçluluk duygumu azaltmak için bu örnekleri kullanmıştım. Şimdi ise Sir Francis Drake kanalına girerken mantığımın geçersizliğini görüyordum. Yıllar boyu işime geldiği için göz ardı ettiğim bazı şeyleri anımsadım. Ethan Allen aylarca 15 kiloluk prangalara bağlı bir halde İngiliz hapishane gemilerinde kalmış, sonra da bir İngiliz zindanına atılmıştı. 1775 Montreal Savaşı'nda J.M. Roldos ve Omar Torrijos'un şimdi kendi insanları için istedikleri gibi bir özgürlük için savaşırken esir düşmüş bir savaş esiriydi. Thomas Jefferson, George Washington ve diğer tüm kurucu atalarımız hayatlarını benzer idealler uğruna tehlikeye atmışlardı. İhtilalin başarıya ulaşacağı garanti değildi. Kaybetmeleri durumunda birer hain olarak asılacaklarını biliyorlardı. Daniel Boone, David Crockett ve Lewis ile Clarks da benzer zorluklara katlanmışlar, birçok özveride bulunmuşlardı. Peki ya Drake ile Morgan? Tarihin bu bölümü hakkındaki bilgilerimin tam olduğunu düşünmüyorum. Ama Protestan İngiltere'nin Katolik İspanya tarafından tehdit edildiğini hatırlıyordum. Drake ile Morgan'ın kişisel çıkarları için değil de İngiltere'nin egemenliğini korumak amacıyla İspanyol İmparatorluğu'nun kalbinden altın kanyonlarından vurmak için korsanlığa başlamış olabilecekleri olasılığını göz ardı edemezdim. Kanal boyunca seyredip kuzeyde Büyük Teç ve güneyde St. John adalarına yaklaşırken bu düşünceleri aklımdan çıkartamıyordum. Mary bir bira verip müziğin sesini açtı. Ama etrafımdaki güzellikleri ve yelken açmanın genellikle getirdiği özgürlük duygusuna rağmen kızgındım. Tüm bunları kafamdan silmeye çalışıp biramı içmeye döndüm. Bu duygu yakın bırakmıyordu. Geçmişten gelen bu sesler ve onları kendi açgözlülüğümü haklı çıkarmak için kullanmış olmam beni kızdırmıştı. Hem aileme hem de o züppe hazırlık okulu Tilton'a tüm bu tarihi bana yutturdukları için kızgındım. Bir bira daha açtım. Bruno'ya yaptıklarından dolayı McCall'u öldürebilirdim. Rüzgarı arkasına almış bir tekne, pupa yelken yanınızdan geçti. Yarım düzine genç erkek ve kadın, rengarenk sarongları içinde hippiler, ön güvertede çırılçıplak bir çift bağırıp bize el salladı. Tekneden ve genel görünümlerinden teknede yaşadıkları belli oluyordu. Komünel bir topluluk, modern korsanlar, serbest, çekincesiz. Ben de onlara el sallamaya çalıştım ama elim itaat etmiyordu. Bir kıskançlık hissi tüm benliğimi kapladı. Mary güvertede durmuş, provada gözden kayboluşlarını seyrediyordu. O hayata ne dersin diye sordu. O anda anladım. Sorun, ailem, Tilton veya McCall değildi. Nefret ettiğim kendi hayatımdı. Benim nefret ettiğim sorumlu kişi bendim. Mary sancak tarafını göstererek bir şeyler bağırdı. Yanıma yaklaştı. Leinster koyu dedi. Akşam demir atacağımız yer. Orada St. John Adası'nda korsan gemilerinin altın yüklü kalyonların bu sulardan geçmelerini bekledikleri koyda. Biraz daha yaklaştım. Sonra dümeni Mary'e verip ön tarafa gittim. O tekneyi Watermelon Chain yanından güzelim koya sokarken ben de floku indirip katladım ve çapayı çıkarttım. Mary kıvrak bir hareketle ana yelkeni indirdi. Çapayı kenardan saldım. Zincir berrak suların içine boşaldı ve tekne yavaşlayarak durdu. Yerleştikten sonra Mary biraz yüzüp uyumaya gitti. Ben de ona bir not bıraktım ve sandalla sahile gidip eski bir şeker plantasyonunu havarabbelerinin yanında karaya çıktım. Orada suyun yanı başında düşünmemeye ve kendimi tüm duygulardan arındırmaya çalışarak uzunca bir süre oturdum. Bir işe yaramadı. Akşama doğru oradaki bir tepeye çıkıp bu eski plantasyonun viran duvarları üzerinden aşağıda demirli duran teknemize baktım ve güneşin Karayiplere doğru batışını seyrettim. Her şey çok sakin ve huzur verici görünüyordu. Ama etrafımdaki plantasyonun bir zamanlar büyük bir sefalet ve umutsuzluk mekanı olduğunu biliyordum. Yüzlerce Afrikalı esir burada silah zoruyla bu muhteşem malikaneyi yaparken, şeker pancarını ekip hasat ederken ve ham şekeri rumun ham maddesine dönüştüren makineleri çalıştırırken ölmüştü. Burasının sükuneti, geçmişindeki vahşeti aynen benim içindeki öfkeyi maskelediği gibi maskeliyordu. Güneş dağlık bir adanın arkasında gözden kayboldu. Ufku geniş bir macenta bant kapladı. Deniz kararmaya başladı ve ben şok edici gerçekle yüz yüze geldim. Ben de bir esir tüccarıydım. Maine'deki işim sadece fakir ülkeleri borç yükü altında küresel imparatorun içine çekmek değildi. Ne abartılı tahminlerim, sadece ülkemin petrole ihtiyaç duyduğu zaman diğer ülkelerden diyetini almaya garantilemek için kullanabileceği araçlardı, ne de bir ortak olarak konumum sadece şirketin karlılığını artırmak ile alakalıydı. İşim aynı zamanda insanlar ve aileleri ile de ilgiliydi, üzerinde oturduğum duvarı inşa ederken ölen insanlar, kullandığım insanlar gibi. 10 yıl boyunca Afrika ormanlarına girip erkekleri ve kadınları onları bekleyen gemilere sürükleyen tüccarların varisi olmuştum. Benimkisi daha modern, daha ince bir yaklaşım olmuştu. Ben hiçbir zaman ölmekte olan bedenleri görmek, çürüyen etleri koklamak veya acı dolu çığlıklar duymak zorunda kalmamıştım. Ama benim yaptıklarım da en az o kadar haineydi ve ben kendimi bunlardan ayırabildiğim, bunların kişisel yöntemlerinden, o vücutlardan, etlerden ve çığlıklardan kendimi soyutlayabildiğim için belki de son çözümde daha büyük bir günahkardım. Demirli duran tekneye bir daha baktım. Mary güvertede oturmuş, herhalde bir margarita içiyor, bir tane de bana vermek için bekliyordu. O anda günün son ışıkları altında onu orada öyle gevşemiş, güven içinde görünce ona ve benim için çalışan herkese yaptıklarım, onları birer ET'ye dönüştürmek için kullandığım yöntemler aklıma geldi. Onlara Claudine'in bana yaptıklarını yapıyordum ama onun dürüstlüğü olmadan. Zamlar ve terfilerle onları kandırıp birer esir tüccarına döndürüyordum ve benim gibi onlar da sisteme zincirleniyorlardı. Onlar da birer esirdiler. Başımı denizden, koydan ve Eflatun gökyüzünden çevirdim. Afrika'daki evlerinden kopartılmış esirler tarafından yapılmış duvarlara gözlerimi yumdum. Hepsini kafamdan uzaklaştırmaya çalıştım. Gözlerimi açtığım zaman önümde beyzbol sopası kadar kalın ve iki katı uzunluğunda büyük ve yamuk yumuk bir sopa gördüm. Ayağa fırladım, sopayı kaptım ve taş duvarlara vurmaya başladım. Yorgunluktan bitkin düşene kadar da vurmaya devam ettim. Sonra da çimlerin üstüne yatıp tepemden geçen bulutları seyrettim. Sonunda sandala geri döndüm. Orada sahilde durup mavi sularda demirli tekneyi seyrettim ve ne yapmam gerektiğinin bilincine vardım. Eğer eski hayatıma, Maine ve onun temsil ettiği her şeye geri dönersem sonsuza kadar kaybolacağımı biliyordum. Zamlar, emeklilik ikramiyeleri, sigorta ve ek avantajlar, şirketteki hissem. Ne kadar uzun süre kalırsam ayrılmam da o kadar zor olacaktı. Bir esir olmuştum. O taş duvarları dövdüğüm gibi kendimi dövmeye devam edebilir ya da kaçabilirdim. İki gün sonra Boston'a döndüm. 1 Nisan 1980'de de Paul Pridin'in ofisine gidip istifamı verdim. 14. ayrımın sonu sayfa 214.